Teknoblog Podcast hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 1 Mayıs 2011 Pazar akşamı gerçekleştiriyoruz bu podcast kaydını. Geride kalan bir haftanın teknoloji gündemine göz atacağız bu podcast bülteninde. Geride bıraktığımız hafta teknoloji dünyası açısından önemli gelişmelere sahne oldu. Hem Türkiye'de hem dünyada önemli gelişmeler yaşandı. Bunlara göz atacağız bu podcast bülteninde. Öncelikle 1 Mayıs 2011 tarihli podcast bülteninde neler var neler yok ona bir göz atalım. iPad 2 Apple'ın ikinci nesil tableti geçtiğimiz cuma günü Türkiye'de piyasaya çıktı. Bununla ilgili konuşacağız. Apple'la ilgili iPhone 4 ile ilgili konum izleme sorunu bulunmakta. iPhone 4'ün iPhone'un kullanıcılarının sahiplerinin konumlarını kayıt altına aldığına dair bazı endişeler vardı. Bununla ilgili bazı gelişmeler oldu bu haftada. Onları göz atacağız. Bunun yanında beyaz renkli iPhone 4 tanıtıldı. Buna değineceğiz. Apple dışında Sony cephesinde de önemli gelişmeler var. PlayStation Network ve Curiosity servislerinin kapalı kalması, hacklenmesi durumu söz konusu. Geride kalan haftada buna yönelik bazı haberler yer aldı. Hatta bugün bile Sony yöneticisi Kasirayi çıkıp bazı açıklamalar yaptı. Durumla ilgili son gelişmeleri aktardı. Buna değineceğiz. RIM'in bu hafta içinde Mayıs ayının ilk haftasında düzenleyeceği BlackBerry World'de yeni cihazlarını ve yeni işletim sistemini tanıtması bekleniyor. Buna değineceğiz. Google'ın Chrome internet tarayıcısının yeni sürümü çıktı. Yepyeni bir özellikle geldi. Buna bakacağız. Google Docs'un Android uygulaması çıktı. Buna da kısaca değineceğiz. Türkiye ile ilgili bazı haberler var. Turkcell'in dergilik uygulaması, iPad uygulaması çıktı. Buna kısaca bir göz atacağız. Bunun yanında Turkcell Web TV adı verilen web tabanlı bir TV servisi de yayına geçti. Twitter artık Türkçe'yi destekliyor. Bundan kısaca bahsedeceğiz. Ve yine Sony ile ilgili bir haber daha var. Sony'nin Android tableti S1 ve S2 iki Android tableti tanıtıldı. Bu tablette de kısaca göz atacağız. Böylelikle 1 Mayıs 2011 tarihli Teknoblog Podcast'te başlayalım. Geride kalan haftanın, geride kalmakta olan haftanın gündemine göz atalım. iPad 2 ile başlayalım. iPad 2 Mart ayının başında tanıtılmıştı. Bizzat Steve Jobs tarafından tanıtılmıştı ve 11 Mart tarihinde Amerika'da piyasaya çıkmıştı. Bundan sadece 2 hafta sonra 25 Mart'ta da iPad 2'nin uluslararası pazarda yayılımı başladı. İlk başta Avrupa'nın gelişmiş pazarlarında çıktı. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da satışa çıktı iPad 2 ve Mart ayında bu şekilde kısa sürede birçok noktaya, birçok ülkeye yayıldı. iPad 2'nin yayılımının devam edeceğini bekliyorduk. İlerleyen aylarda Nisan ayında da çeşitli ülkelerde iPad 2'nin çıkacağı söylenmişti. Ancak iPad 2'nin Nisan ayındaki gelişimi Nisan'ın sonunu buldu. Hong Kong, Japonya biliyorsunuz aslında 25 Mart'ta Japonya'da piyasaya çıkacaktı iPad 2. Ancak bu ülkede meydana gelen deprem ve tsunami felaketi nedeniyle iPad 2'nin bu ülkedeki piyasaya çıkışı bir aylık bir erteleme görmüş oldu. 28 Nisan'da Japonya'da piyasaya çıktı iPad 2 ve bir gün sonra da Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerde Hong Kong, İsrail, Singapur, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde iPad 2 piyasaya çıktı. iPad 2'nin Türkiye'de piyasaya çıkışı aslında sürpriz oldu. Kesin bir tarih söylenmiyordu. Ancak MacBook Pro'nun tanıtımının yapıldığı 6 ya da 7 Nisan tarihinde Bilkom yetkilileri iPad 2'nin tanıtımının yakın olduğunun ipucunu vermişti. MacBook Pro için düzenledikleri etkinlikte çok yakında iPad 2 için de bir araya geleceğimizi söylemişlerdi. Ancak bu kadar çabuk beklemiyorduk. Mayıs ayında ya da Haziran ayının başında piyasaya çıkar diye bekliyorduk. Ancak tahminlerin de öncesinde Nisan ayı sonunda iPad 2 ile tanıştık. Apple bu olayı, iPad 2'nin Türkiye'de de çıkacağına dair olayı bir basın bülteniyle duyurdu. Basın bülteninde Türkiye'de yer veriliyordu. Başka ülkelere de yer veriliyordu. Bu basın bültenini gördükten hemen sonra haberi Teknoblog'da girdim. Hemen ardından da hatta girmiş olduğum haberde Bilkom'dan henüz basın bülteninin gelmediğini, basın bülteninin de gelince fiyatları da aktaracağımızı söylemiştim. Ben haberi yayınladıktan çok kısa bir süre sonra Bilkom'dan basın bülteni geldi ve IP'dekinin fiyatları da bu basın bülteninde yer aldı. IP'dekinin fiyatları 1080 liradan başlıyor. 16 GB'lık Wi-Fi destekli modelin fiyatı 1080 liradan başlıyor ve fiyatlar 1800-1850 lira seviyesine kadar çıkıyor. 64 GB'lık 3G ve Wi-Fi destekli iPad'in fiyatı 1800-1850 lira seviyesinde. Bilkom'da piyasaya çıktı. Bilkom'un genel distribütörlüğünde Apple mağazalarında satışa çıktı. Bunun yanı sıra Electroworld, Darty, Teknosa gibi teknoloji marketlerde, zincir marketlerde iPad'deki müşterileriyle buluşturdu. Bilkom'un ilk başta 5000 adet iPad'deki getirdiği söylendi ve bu iPad'dekilerin hemen hemen hepsi kısa sürede tükendi. Bilkom'un çevrim içi mağazasına, online mağazasına girecek olursanız store.bilkom.com.tr, burada herhangi bir iPad'in bulunmadığını, bütün iPad çeşitleri için ürünlerin tükendiğini göreceksiniz. Keza 29 Nisan Cuma günü Bilkom'un online mağazasına girmek de oldukça zordu. Kesintiler yaşanmıştı. Demek ki halkımız iPad'e oldukça fazla ilgi gösterdi. iPad'e cumartesi günü görme fırsatım buldu. Aslında biliyorsunuz iPad'e ile önceden tanıştık. Teknoblog takipçileri de okuyucuları da iPad'e ile önceden tanıştı. Yapmış olduğumuz bundan bir ay önce gerçekleştirmiş olduğumuz iPad 2 incelemesiyle bu tabletin özelliklerini, ne gibi artıları eksileri olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Videolar da çekmiştik, bayağı bir video çekmiştik, hepsini paylaşmıştık, tüm ayrıntılarını. Bu sefer mağazada yerinde görme fırsatı buldum iPad 2. Palladium'daki Apple mağazasına ve Darty mağazasına uğradım ve buradaki standlarda iPad 1'in yerine iPad 2'nin aldığını gördüm. Hem beyaz hem de siyah renkler satılmakta Türkiye'de iPad 2'nin. Beyaz renkte oldukça şık olmuş, farklı bir hava katmış iPad 2'ye. Doğrusunu söylemek gerekirse %33 daha ince iPad 2, biliyorsunuz birinci nesle göre. Bu da daha ince cihazı beyaz renkle birlikte daha hoş göstermiş. Bunu söyleyebilirim, oldukça çekici bir cihaz olmuş. Eğer iPad 1'iniz varsa iPad 2 için o kadar acele etmenize gerek yok. Ancak İlk kez tablet alıyorsanız, daha önce bir iPad sahibi olmadıysanız iPad 2 sizin için uygun bir tablet seçim olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Eğer bir tablet planınız varsa iPad ilk tercihiniz olabilir. Oldukça kolay kullanımlı. Kamerasının da iki önde ve arkada kameranın yer aldığı, FaceTime'le görüntülü görüşme imkanı sunan bir tablet oldukça tercih edilebilir duruyor. Tablet piyasasında, Türkiye'deki tablet piyasasında da savaş iPad 2 ve diğerleri şekline geçecek gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda hem Teknoblog'daki yazılarımız hem de yapacağımız podcast bültenleriyle bu tablet pazarındaki son durumu sizlere aktaracağız. Haberlerimiz devam edecek. Bu tabletlerle, iPad'le ilgili. Hatta Sony'nin Android tabletlerinden de bahsedeceğiz birazdan, onu da söyleyeyim. Apple'la ilgili bir başka gelişme de iPhone 4, beyaz renkli iPhone 4. Biliyorsunuz Apple geçen sene iPhone 4'ü tanıttığında hem siyah hem de beyaz renk seçeneklerini sunacağını belirtmişti. Siyah renkli iPhone 4 beklenen tarihten itibaren çıkmaya başladı. 19 Haziran 2010 tarihinden itibaren çıkmaya başladı. Ancak beyaz renkli iPhone 4 için bir çıkış tarihi verilemedi. Sürekli ertelendi, ertelendi. 2010 yılı geçti, 2011'e geldik. Şubat ayında çıkacak dendi, o da geçti. Böyle derken Nisan ayı sonuna geldik. Geçtiğimiz hafta sonunda iPhone 4'ün, beyaz renkli iPhone 4'ün stoklara girdiğine dair önemli kanıtlar ortaya çıkmıştı. Biz de bunların bazılarını Teknoblog'da aktarmıştık sizlere. Bu kanıtların sonucunda Apple'da iPhone 4'ü piyasaya sunacağını duyurdu. 28 Nisan tarihinde beyaz renkli iPhone 4 piyasaya çıktı. Apple'ın sitesinden de duyurulduktan sonra. Bu iPhone 4'ün pek bir farklılığı yok. Siyah renkli iPhone 4 ile aynı özelliklere sahip, aynı teknik özelliklere sahip. Sadece yakınlık sensörü biraz daha ilgi çekiyor, dikkat çekiyor. Siyah renkli bir şerit görüyorsunuz telefonun üzerinde, ön tarafında. Apple'ı beyaz renk bayağı bir zorlamış. Biliyorsunuz beyaz rengin ışığa karşı gösterdiği tepki daha farklı. Cihazın iç donanımının ışığı alma seviyesi daha farklı oluyor siyah renkli cihaza göre. Bu da malzemeyi, Apple'ın kullandığı malzemenin şeklini, yapısını değiştirmesini zorunlu kılıyor. Bir takım problemleri beraberinde getiriyor. Durum böyle olunca beyaz renkli iPhone 4'ün çıkışı da gecikmiş oldu. 10 aylık bir gecikme, uzun süreli bir gecikme oldu. Ancak beyaz renkli iPhone 4'ün üretimi sırasında elde edilen deneyimler sayesinde beyaz renkli iPad 2'nin söylenen zamanda çıkması, beyaz siyah renkli ürünün aynı zamanda çıkması da sağlanmış oldu. Steve Jobs bu şekilde açıklıyor durumu. iPhone 4, beyaz renkli iPhone 4 çıktıktan sonra karşılaştırmalarını görmeye başladık. Slashgear'ın karşılaştırması oldukça dikkat çekiciydi. Beyaz renkli ve siyah renkli iPhone 4'ü karşılaştırmış bu site editörleri ve karşılaştırma sırasında dikkatimizi çekmişti. Beyaz renkli cihaz siyah renkli cihazdan daha kalın gözüküyordu. Tabi burada bir göz aldanması olabilir. Biliyorsunuz siyah renk insanı daha ince gösterir, daha zayıf gösterir. Burada da siyah renk insanı daha zayıf gösterir esprileri yapılmaya başlandı. Ancak iPhone 4'ün, beyaz renkli iPhone 4'ün 0.2 santim ya da 0.2 milimetre daha çok az daha kalın olduğu söyleniyordu, belirtiliyordu. Gerçekten iki cihazın yan yana çekilmiş fotoğrafında beyaz renkli cihazın biraz daha kalın olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Tabii bu durum neye yol açabilir? iPhone 4 için üretilmiş kılıfların, siyah renkli iPhone 4 için üretilmiş kılıfların beyaz renkli cihazla uyum göstermemesine neden olabilir. Bu gibi sorunlar dile getiriliyor iPhone 4 için. Tabii beyaz renkli iPhone 4 henüz Türkiye'de piyasaya çıkmadığı için elimize geçmedi. Böyle bir fırsat olmadı. Eğer ilerleyen zamanlarda beyaz renkli iPhone 4 elimize geçecek olursa bununla ilgili izlenimleri sizlere aktarırız Teknoblog'da. Apple'la ilgili geçtiğimiz haftanın dikkat çekici konularından bir tanesi de konum izleme olayıyla ilgiliydi. Biliyorsunuz 2 hafta önce İngiltere'deki bazı araştırmacılar Apple'ın iPhone'u ile ilgili bir durumu ortaya koydular. Araştırmacıların söylediklerine göre iPhone kullanıcıların gitmiş olduğu noktaları, konumları cihazın içindeki yerelde saklanan bir dosya içine kaydediyor ve bu dosya erişime açık, güvenli durumda olmayan bir dosya. Üçüncü parti yazılımlar sayesinde rahatlıkla okunabileceği söyleniyor bu dosyanın ve bu da bir iPhone kullanıcılarının gizliliği konusunda bir takım endişeler yaşamasına yol açtı. Çeşitli şeyler söylendi. Steve Jobs'a e-posta gönderen bir Mac Rumors forum kullanıcısının cevabı, Steve Jobs'un ona verdiği cevap yansıdı işte. Steve Jobs herhangi bir izleme, konum izleme, bu konumu kullanma gibi bir olayın olmadığını söyledi. Buna karşılık Android cihazlarının böyle bir özelliğinin bulunduğunu söyledi. Daha sonra tabii bu Steve Jobs'un gönderdiği mesajın doğruluğu o kanıtlanmadı. Orası açıkta kaldı. Yaklaşık bir hafta süren çeşitli dedikodulardan, söylentilerden sonra Apple konuyla ilgili bir resmi açıklama yaptı. iPad 2'nin duyurusu, iPhone 4'ün, beyaz iPhone 4'ün duyurusu ve bu konum izleme olayı ile ilgili duyuru aynı zamanda yayınlandı. Apple'ın web sitesinde yayınlandı. Biz de bu konuyla ilgili yayınlanan basın bültenini Türkçe'ye çevirdik ve Teknoblog'da yayınladık. Apple yayınladı 10 sayfalık, pardon, 10 soruluk bir Apple yayınlamış olduğu 10 soruluk bir soru cevap bülteniyle bu konum izleme olayına açıklık getiriyor. Birkaç not aktaracak olursak bu olayla ilgili olarak, bu durumla, konuyla ilgili olarak bir kere Apple konum bilgilerinin kesinlikle izleme amaçlı olarak kullanılmadığını söylüyor. Bu kaydedilen konum bilgilerinin kullanıcının tam konumunu göstermediğini, bunun yerine iPhone 4'ün iPhone'un etrafında bulunan Wi-Fi bağlantı noktalarının ve baz istasyonlarının performansı ile ilgili bilgileri topladığını söylüyor. Toplanan bu veriler doğrultusunda bir yığın kaynaklı dosya oluşturuluyor, veri tabanı oluşturuluyor. Birçok iPhone'dan bu tür bilgiler toplanıyor ve bunun sonucunda bir zengin bir veri tabanı oluşturuluyor. Ve bu veri tabanının da iPhone'ların GPS konumunu belirlemesinde, daha hızlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Eğer böyle bir veri tabanı olmasaydı, böyle bir performans izlemesi yapılmasaydı, GPS alıcısının cihazın konumunu birkaç dakikada bulabileceğini, ancak yapılan bu veri tabanı kaynaklı bir saptama sayesinde cihazın konumunun saniyeler içinde bulunduğu dile getiriliyor Apple tarafından. Ancak sorun şurada, Apple'ın bu konum bilgilerini, çevredeki baz istasyonlarını ve Wi-Fi bağlantı noktalarının performansını kaydettiği dosya, yereldeki dosya boşaltılmıyor. Ön bellekli bu dosya verileri tutmaya devam ediyor ve yaklaşık bir senelik geriye dönük bir bilgiyi içinde depoluyor. Bu da oldukça büyük miktarda bir kaydın tutulmasına neden oluyor telefonda. Halbuki Apple'ın dediği geriye dönük 7 günlük bir bilgi bizim için yeterli. Optimizasyon konusunda yeterli diyor. Ve bunun da bir yazılım açığı olduğu, yazılım problemi olduğunu söylüyor. Yakında çıkacak olan bir iOS güncellemesiyle birlikte bu problemin halledileceği belirtiliyor. Bu yazılım hatası giderilecek. Bunun yanında bu konum bilgisinin, konum dosyasının cihaza yedeklenmesinin de önüne geçilmiş olacak. Normal durumda şu anda siz iTunes üzerinden cihazın yedeğini aldığınızda söz konusu dosyada yedeklenmekte. Yeni gelecek güncelleme ile birlikte bu yedekleme olayı da ortadan kalkmış olacak. Apple söz konusu bilgileri kullanmadığını söylüyor, ancak bazı bilgileri de kaydını izlediğini söylüyor. Mesela trafik tabanını, trafik verilerini izlediğini söylüyor. Bu trafik verilerini izlemesinin nedeni olarak da gelecekte sunacağı bir servisi gösteriyor. Ve bu Apple'ın bu açıklaması da şirketin Google'ın haritalarına rakip bir servis üzerinde çalıştığına dair söylentilerin tekrar alevlenmesine neden oldu. Çeşitli söylentiler vardı. Google'ın haritalar servisini kullanmak yerine Apple kendi servisini geliştirecek, harita tabanlı servisi geliştirecek diye bir söylenti vardı. Bu söylentilerin yeniden alevlenmesine neden oldu. Aslına bakarsanız Apple'ın yapmış olduğu bu açıklama geçen yıl anten problemi sırasında yapmış olduğu açıklamalara benziyor. O zaman da problemi yazılıma atmıştı Apple ve cihazın donanımında herhangi bir problem olmadığı şeklinde bir tavır takınmıştı. Aynı durum, aynı ucu açık açıklamalar yine söz konusu. Bu konum izleme olayıyla ilgili daha konuşulacak gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Apple'la ilgili bir kısa notu daha aktaralım. Apple'ın bulut tabanlı bir servis sunacağı bekleniyordu. iTunes'u bulut tabanlı, bulut destekli hale getireceği söyleniyordu. Ne demek oluyor bu? Mesela bir kullanıcı iTunes üzerinden film aldı ya da şarkı aldı. Satın almış olduğu bu şarkıları doğrudan internet üzerinde Apple'ın sağlamış olduğu sunucu alanı üzerinde, yer alanı üzerinde kaydedecek ve daha sonra dilemiş olduğu bilgisayardan bu dosyalarına erişip onları internet üzerinden canlı bir şekilde dinleyebilecek. Mesela şu anda ülkemizde iTunes erişimi yok, ancak olduğunu varsayın, iTunes üzerinden bir şarkı aldınız ve bunu Apple'ın iCloud olacağı söyleniyordu. iCloud serverlarına attınız bu şarkıyı. Bu işlemi diyelim ki bir Mac bilgisayardan gerçekleştirdiniz. Daha sonra iPhone'la aynı sunucuya bağlanıp, bulut sunucusuna bağlayıp o şarkıyı internet üzerinden canlı bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Böyle bir eksiksiz deneyim sunmayı amaçlıyor Apple bulut tabanlı servisiyle birlikte. Mevcut Mobile Me servisini bulut tabanlı özelliklerle zenginleştirmeyi planlıyor. Apple'ın önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bu servisi tanıtması bekleniyor. Hatta iCloud.com alan adını satın aldı da başka şirketin elinde olan bu alan adını da 4,5 milyon dolarlık bir ücret karşılığında aldığı dile getiriliyor. Bakalım bu işin altından ne çıkacak? Apple'dan geçelim artık, Sony'ye geçelim. Apple'da fazla konuştuk. Oldukça gündemi yoğun Apple'ın. Gündemi yoğun olan başka bir şirkette Sony'ydi. Sony yaklaşık 2 hafta önce bir korsan saldırısına maruz kaldı. Bu korsan saldırı sonucunda Sony PlayStation Network ve Curiosity servisleri erişime kapandı. Çevrim dışı kaldı. Söz konusu korsan saldırısının George Hotz'la bilgisi olup olmadığı bilinmiyor. Biliyorsunuz George Hotz adlı bir korsan PlayStation 3'ü jailbreak etmek için gerekli olan araçları yayınlamıştı. Bunun sonucunda Sony kendisini mahkemeye vermişti hak ihlali olduğu gerekçesiyle. Daha sonra taraflar anlaşmıştı ve George Hotz bir daha PlayStation 3'e el sürmeyeceği şartıyla hakkındaki davalar düşürülmüştü. İşin burada bitmediği ve korsan camiasının, bilgisayar korsan camiasının Sony'den bir şekilde intikam aldığı söylendi. Ancak bunların ne kadar doğru olduğu kesinlikle ortaya konmadı. Geçen hafta konuyla ilgili Sony'den çeşitli açıklamalar geldi. Ancak PlayStation Network ve Curiosity'nin ne zaman tekrar faaliyete geçeceği konusunda kesin bir takvim verilmemişti. Sonuç olarak bugüne geldik. Bugün Sony'nin tepe yöneticilerinden Kaz Hirai basın karşısına geçti ve PlayStation Network ve Curiosity'nin yeniden yapılanma, yeniden ayağa kalkma planını açıkladı. Hirai'nin yaptığı açıklamaya göre Sony PlayStation Network ve Curiosity servisleri bu haftadan itibaren faaliyete geçmiş olacak bu hafta içinde. Yani Mayıs ayının ilk haftası itibariyle faaliyete alınmaya başlanacak kademeli olarak. Yeniden faaliyete geçmenin kapsamında PS3 ve PSP sistemleri için sunulan çevrimiçi oyun özelliği, PlayStation Home arkadaş listesi ve sohbet işlevleri yer alıyor. Bunun yanı sıra PS3, PSP ve Mediago tarafından internetten indirilen kiralık içerikler var. Bunun yanı sıra Curiosity'den sunulan Müzik Unlimited gibi servisler var. Bunların hepsinin teker teker faaliyete geçirilmesi, yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Ve bu işlemler de kademe kademe gerçekleştirilecek. Sony'nin güvenlik açısından da haliyle bir takım yeni önlemleri var. Otomatikleşmiş yazılım izleme ve konfigürasyon yönetim çözümlerini sistemine ekliyor Sony bundan sonra. Böylelikle meydana gelecek muhtemel saldırılara karşı veya yazılım sızmalarına karşı daha iyi bir önlem alınmış olacak. Veri koruma ve şifreleme sistemlerini de geliştiriyor şirket. Bunun yanı sıra da ek güvenlik duvarları ekliyor sistemine. Ve de mevcut sunucular daha güvenli bir veri merkezine taşınacak. Daha yeni bir ve daha güvenli bir konuma taşınacak ilerleyen zamanlarda. Sony güvenlik açısından da bu gibi önlemler alıyor. PSN'in tekrar faaliyete geçmesiyle birlikte PlayStation 3 kullanıcılarına bir güvenlik güncelleştirmesi, güvenlik güncelleştirme yazılımı sunulacak ve bu yüklendikten sonra da kullanıcıların PSN şifrelerini değiştirmeleri zorunlu kılınacak ve kullanıcılarını bir hayli üzen, sinirlendiren Sony Welcome Back adını verdiği bir teşekkür programıyla da kullanıcıların gönlünü almayı hedefliyor. Bu kapsamda mevcut PSN kullanıcılarına 30 günlük ücretsiz PlayStation Plus üyeliği sunulacak. PlayStation Plus üyesi olanlara ise 30 günlük bir ek kullanım sunulacak. Aynı şekilde Curiosity abonelerine de 30 günlük ücretsiz erişim hakkının sunulması hedefleniyor. Bu ücretsiz erişim hakkının yanı sıra bazı PlayStation içeriklerinin de ücretsiz olarak indirilmeye sunulacağı söyleniyor Sony tarafından. Ancak bu içerik veya oyunlar hakkında henüz kesinleşmiş bir durum yok. Hangi başlıkların, hangi oyun veya içeriklerin sunulacağı henüz belli değil. Bakalım Sony kullanıcılarına sunacağı bu gibi güzelliklerle onların gönlünü alabilecek mi? Bunu zamanla göreceğiz. Sony ile ilgili geçen haftanın önemli olaylarından bir tanesi de şirketin tanıtmış olduğu Android tabletlerdi. Sony'nin Android tablet planlarından bir süredir bahsediliyordu. Hatta adlarının S1 ve S2 olduğu da neredeyse belli gibiydi. Ancak S1'in ve S2'nin birer Android ve Windows tablet olduğu düşünülüyordu. Ancak her ikisi de Android tablet olarak karşımıza çıktı bu cihazların. S1 ve S2'nin her ikisi de farklı tasarımlarıyla dikkat çekmekte. S1'in sanki katlanmış bir dergi gibi havası var, öyle bir havası var. S2 ise iki farklı dokunmatik ekranı sahip ve bir kitap görünümünde ortasından katlanabilen ve bir kitap formunda cihaz S2. S1'in özelliklerine bakacak olursak S1'de S1'de Nvidia Tegra 2 işlemciyi yer almakta. Bu S1 Sony'nin elektronik cihazları için bir uzaktan kumanda gibi kullanılabiliyor. S2'de ise her iki tarafında 1024x480 piksel çözünürlüklü 5.5 inçlik ekran yer alıyor. S2'de de Tegra 2 işlemcisi yer alıyor. Bu her iki tablet de Android 3.0 Honeycomb işletim sistemiyle çalışmakta. Her ikisinde de PlayStation Certified özelliği var. Yani her iki tablet de PlayStation oyunlarını oynatabilmekte. Wi-Fi desteğinin yanı sıra bu tabletlerde 3G ve 4G uyumluluğu da bulunacak. Bu tabletlerin önümüzdeki zamanlarda piyasaya çıkması bekleniyor. Sony farklılığını ortaya koyduğu geliştirmiş olduğu Android tabletlerle oldukça sıra dışı tasarımlara sahip. Bakalım bu tabletler pazarda ne kadar başarılı olacak, bunu zamanla hep birlikte göreceğiz. Başka bir oyuncuya geçelim. RIM'le alakalı söyleyeceğimiz birkaç şey var. RIM'in yeni cihazlarını bu hafta içinde düzenleyeceği BlackBerry World etkinliğinde tanıtması bekleniyor. BlackBerry World etkinliğinin ne zaman düzenleneceğine bakacak olursak, bu hafta içinde düzenlenecek BlackBerry World etkinliği 3 ve 5 Mayıs tarihleri arasında Orlando'da gerçekleştirilecek Amerika'da. Ve bu etkinlikte RIM'in yeni cihazlarını, BlackBerry cihazlarını tanıtması bekleniyor. Bunların arasında Bolt Touch adlı modeli yer alıyor. Snapdragon işlemciyle gelecek olan bir cihaz Bolt Touch. Hem Q klavye hem de dokunmatik ekranı bünyesinde barındırıyor. Teknoblog'da Bolt Touch diye aratacak olursanız bu cihazla ilgili ayrıntılı haberleri göreceksiniz. Bayağı bir haberini yaptık. Bunun yanı sıra BlackBerry OS 6.1 mevcut BlackBerry 6 işletim sisteminin takipçisi olacak güncelleştirmenin de tanıtılması bekleniyordu BlackBerry World etkinliğinde. Gelen son haberler BlackBerry OS 6.1'in yepyeni bir hatla geleceği yönünde. Hatta RIM yöneticisi Jim Bazzi tarafından da doğrulandı bu gelişme. BlackBerry 7 adıyla sunulacak bu yeni işletim sistemi. RIM'e göre BlackBerry 7 sahip olduğu önemli güncelleştirmeler nedeniyle yepyeni bir adı hak ediyor. Ve merak ediyoruz, bu yeni işletim sistemi ne gibi özellikler var ki bu şekilde bir önemli adım atılması istendi, ihtiyaç duyuldu. BlackBerry 7 ile birlikte BlackBerry 7'nin yeni cihazlarda karşımıza çıkacağı söyleniyor. Ve BlackBerry 7 ile birlikte RIM'in bir çizgi çekeceği ve bu çizginin gerisinde kalan cihazlara artık önemli güncelleştirmeler sunmayacağı söyleniyor. Bu durumda belki BlackBerry Torch'a önemli güncelleştirmeler gelebilir, ama onun dışındaki BlackBerry Bolt, Curve gibi cihazlar, şu anda Türkiye'de de satılmakta olan cihazlara bundan sonra önemli güncelleştirmeler gelmeyebilir. Böyle bir durum söz konusu. Bakalım bu hafta içinde 3 Mayıs'ta başlayacak olan etkinlikte neler yer alacak, neler söylenecek. Salı günü bir basın toplantısıyla bu yeni cihazların duyurulması bekleniyor. Yeni işletim sisteminin tanıtılması bekleniyor. Bununla ilgili haberleri de Teknoblog'da sizlere aktaracağız. Takipte kalırsanız RIM'in yeni cihazları ve yeni işletim sistemi ile ilgili ilk gelişmeleri anında öğrenmiş olacaksınız. Devam edelim, başka bir oyuncuya, büyük oyuncuya, Google'a geçelim. Google'la ilgili de vereceğimiz iki haber var. Bunlardan bir tanesi Chrome internet tarayıcısı ile ilgili. Biliyorsunuz Google her 6 haftada bir Chrome internet tarayıcısı için önemli bir güncelleştirme çıkarıyor. Zaten Chrome sürekli güncelleştirmelerle adım adım öteye taşınmakta. Her 6 haftada bir de yeni bir adla arkasına eklenen yeni bir sayıyla karşımıza çıkıyor. Google geçtiğimiz hafta içinde Chrome 11'i yayınladı. Chrome 11 yepyeni bir logo ile çıkıyor karşımıza bir kere. Biraz da Chrome'un logosu şekil değiştirmiş, anahtarı korunsa da şekil değiştirmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni özellikler var, hata düzeltmeleri var, güvenlik güncelleştirmeleri var. Bunun yanında gelen önemli bir özellik ise HTML5 tabanlı sesli komut sistemi. Nasıl çalışıyor? Diyelim bilgisayarınız açık, mikrofon da açık. Chrome internet tarayıcısıyla Google çeviriye giriyorsunuz. Girdikten sonra da Google çeviride bu çevirmek istediğiniz kelimeyi yazdığınız alanda küçük bir mikrofon göreceksiniz. Bu mikrofon ikonuna tıkladığınızda cihazınızın mikrofonu aktif hale gelecek. Chrome'la konuşmaya başlayacak. Ve siz çevirmek istediğiniz kelimeyi girdiğinizde, ya İngilizce ya da Türkçe kelimeyi girdiğinizde, söylediğinizde, karşılığında internet tarayıcısında söylediğiniz kelimenin veya kelime grubunun diğer dildeki, yabancı dildeki karşılığını bulacaksınız. Böyle bir sesli giriş özelliği söz konusu sunuluyor bu Chrome 11 ile birlikte. Ve sunulan bu destek web sitelerinin insanlarla etkileşimi konusunda yepyeni bir kapı açabilir. Bundan böyle forum alanlarında sesli giriş özelliklerini, sesli giriş seçeneklerini görebiliriz. Bu da parmaklarımızın daha az yorulması, daha form doldururken, form bilgilerini doldururken daha az zahmet çekmemiz anlamına geliyor. Chrome 11 böyle önemli bir yenilikte, yeniliklere, kolaylıklara kapı açan bir özellikle geliyor. Chrome 11'i indirebilirsiniz. Google'da Chrome yazarsanız çıkacak ilk sonuç sanırım Chrome internet tarayıcısının sonucu olacak, sonucu olacaktır. Buradan çok kısa bir şekilde, çok kısa damarla Chrome'u bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Google'la ilgili bir başka haberse Android ile ilgili. Android'in sunmuş olduğu Google servisleri her geçen gün daha da zenginleşiyor. Google'ın dokümanlar servisi bir süredir web tabanlı uygulama şeklinde Android kullanıcılarına sunuluyordu. Yeni sunulan Docs uygulaması ile birlikte artık Google Dokümanlar Servisi de Android uygulaması olan servisler arasına girmiş oldu. Google hesabınızda etkileşimli şekilde çalışıyor Google Docs uygulaması. Zaten Android cihazını kullanırken bir Google hesabı girdiğiniz için bu hesap otomatik olarak tanınıyor ve Google hesabınız altında sakladığınız Google dokümanlar altında sakladığınız tüm belgeleri Google Docs uygulamasında görebiliyorsunuz. Google Docs'un bir diğer özelliği de cihazın akıllı telefonun kamerasını kullanarak belge taraması yapabilmesi. Diyelim ki bir restoran menüsü var. Bu menüdeki objeleri, maddeleri kameranızda çekiyorsunuz. Daha sonra çekilen bu kamera görüntüsü Chrome tarafından Google Docs uygulaması tarafından internete yükleniyor ve sonrasında yazıya çevriliyor. İçerideki resimdeki yazılar doğrudan sizin üzerinde işlem yapabileceğiniz şekilde yazıya dökülüyor. Böylelikle bir pratiklik sunmakta Google'ın Docs uygulaması. Biz test etmek istedik ancak başarılı olduk diyemeyiz. Xperia Neo vardı elimizde test cihazı. Bununla bir yazıyı tarattık. Daha sonra bu tarattığımız fotoğraf, çekmiş olduğumuz fotoğraf internet yüklendi. Ancak daha sonra tarattığımız bu dokümanı telefonda açmak istediğimizde telefonla Docs uygulaması arasında sürekli bir görev geçişi oldu. Bir döngüye girdi ve bu nedenle tarattığımız dokümanın Docs versiyonunu bir türlü açamadık. Böyle bir sorunla karşılaştık. Herhalde sizde herhangi bir öyle bir sorun olmamıştır veya olmayacaktır. Olursa da bize iletirseniz seviniriz böyle bir problemi. Böyle bir sorunla karşılaştık Google Docs'ta ancak belki ilerleyen güncelleştirmelerde bu sorun çözülecektir. Google Docs uygulaması Android Market üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor deyip bu faslı burada kapatalım ve devam edelim. Turkcell ile ilgili iki haberimiz var. Bunlardan bir tanesi Turkcell'in iPad uygulaması ile alakalı. Turkcell'in hem iPad hem de iPhone tarafında kullanıcılara sunduğu çeşitli servisler, uygulamalar bulunmakta. Her zaman, her gün, her gün demesek bile sık aralıklarla yenileri eklenmekte bu servis ve uygulamalara. En son yenilik ise Turkcell dergilik uygulaması oldu. iPad'de dergi okumak ayrı bir keyif, onu söylemek gerekiyor. Ben de birçok yerli ve yabancı dergiyi takip ediyorum iPad üzerinden. Ve Turkcell dergilik de özellikle yerli dergiler açısından doğan bir mevcut olan bir boşluğu kapatmak amacıyla geliştirilmiş. Şu anda ücretsiz sunulan dergilik uygulaması içinde Tempo, Digital Age, Chip gibi dergilerin ücretsiz versiyonları sunulmakta. Ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta. En son baktığımda Nisan ayı sayıları vardı. Mayıs ayı sayıları yer almamaktaydı. Bu Ücretsiz sunulan dergileri cihazınıza indirip sayfa sayfa okuyabiliyorsunuz. Üzerinde parmaklarınızla yakınlaştırma, uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. Çeşitli galeriler var, bu galerileri gezebiliyorsunuz. Videolar var dergi içinde sunulan, o videoları izleyebiliyorsunuz. Yani dergi deneyimini, dergi okuma keyfini kat be kat arttıran bir uygulama Turkcell dergilik uygulaması şu an için ücretsiz sunuluyor sanırım. Belki ilerleyen zamanlarda çeşitli abonelik modelleri ya da tek sayı bazlı satın alma modelleri çıkabilir bu uygulama içerisinde. Değişik ödeme kanalları da kullanılabilir. Belki mobil tabanlı, SMS tabanlı ödeme tabanları, ödeme kanalları kullanılabilir. Sonuçta bu uygulamayı geliştiren Turkcell. Oldukça beğendiğimiz bir uygulama. Tavsiye ediyoruz. Zaten şu anda App Store'da da en çok indirilen iPad uygulamaları listesinde ilk onun içerisinde, hatta başlarda yer almakta. İndirip denemenizde fayda var. iPad'inize bu Turkcell dergilik iPad uygulamasını. Turkcell ile ilgili bir başka haber ise Turkcell Web TV. Turkcell biliyorsunuz mobil TV servisi kapsamında 25 kadar TV kanalını mobil kullanıcılara sunmakta belli bir ücret karşılığında. Turkcell şimdi mobil tarafta sunmuş olduğu bu servisi web tarafına da taşıyor. Turkcell Web TV ile birlikte turkcellwebtv.com adresine girdiğinizde bu servisin sayfasına ulaşıyorsunuz ve Turkcell Web TV izle butonuna tıklayarak izlemeye başlıyorsunuz. Tabi izlemek o kadar kolay değil. Turkcell'in mobil TV aboneliğine üye olmanız gerekiyor bu servisi kullanabilmek için ve bu pakette belli bir ücret karşılığında sunulmakta kullanıcılara. Tüm Turkcell mobil TV aboneleri bu Turkcell Web TV hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Yani siz bir kere Turkcell mobil TV'ye abone olduğunuzda Turkcell Web TV yayınlarını da dilediğiniz şekilde seyredebileceksiniz. Masaüstü TV tarafında oldukça büyük bir rekabet söz konusu, biliyorsunuz. TV bu web var burada. Bunun yanında çeşitli şirketlerin sunmuş oldukları web tabanlı TV servisleri var. D-Smart ve Digiturk de bu tarz web üzerinden TV izleme işine girdiler. Belli kanalları canlı olarak sunmaktalar. Turkcell'de mobil TV tarafından sahip olduğu deneyimi, tecrübeyi web TV tarafına da, masaüstü TV yayıncılığı tarafına da aktarmayı seçmiş gözüküyor. Biraz garip gelebilir aslında Turkcell gibi mobil şirketin masaüstü tarafında ne iş var diye, ancak şirketin veri trafiğini düşünecek olursak, veri trafiğini arttırmayı ve bundan fayda sağlamayı amaçladığını düşünecek olursak Turkcell Web TV hareketi çok da mantıksız gözükmüyor. Bakalım bu servis nasıl, ne kadar başarıya ulaşacak, bunu zamanla görmüş olacağız. Son haberimiz de Türkiye'den Twitter ile ilgili, sosyal medya ile ilgili bir haber. Twitter'ın Türkiye'leştirme çalışmalarının başladığı birkaç ay önce ortaya çıkmıştı. Twitter yapmış olduğu duyuruyla kullanıcılardan yardım istemişti, gönüllü kullanıcılardan. Twitter'ın farklı dillere, yeni dillere dönüştürülmesi, çevrilmesi konusunda yardım istemişti. Twitter'ın yardım istediği, yerelleştirme planına kattığı ülkelerden bir tanesi de Türkiye'ydi. Yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz hafta içinde Twitter Türkçe ve Rusça olarak faaliyete geçti, kullanıma sunuldu. Hemen Twitter'ı Türkçe'ye çevirip kullanmaya başladık. Her türlü kelimeye bir şekilde karşılık bulunmuş, ancak tweet ve retweet kelimelerine herhangi bir karşılık bulunamamış. Zaten bulmak da kolay değil. Tweet'in yerine cıvıldamayı kullanmak. Bakın, söylemek bile zor geliyor. Cıvıldamayı kullanmak çok mantıklı kaçmıyor. Tweet artık hayatımıza iyice yerleşti. Retweet de aynı şekilde. Yeniden cıvıldama demek çok uzun kaçıyor. Retweet diye artık iyice kemikleşmiş, insanların kafasına yerleşmiş bir tanım varken Twitter'ı Türkçeleştirenler bunları çevirmenin doğru olmayacağını düşünmüşler. Aynı bırakmanın daha iyi olacağını düşünmüşler. Ve iyi de yapmışlar. Tweet ve retweet kelimeleri olduğu gibi bırakılmış. Bunun dışında oldukça başarılı bir Türkçeleştirme yapılmış Twitter'da. Twitter Türkçeleştirdiğine göre ne olacak artık? Aslında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip Twitter Türkiye'de, ancak İngilizce bilmeyen kullanıcıların genellikle uzak durduğu, nasıl üye olacağını bilmediği bir serviste Twitter. Bize bile Twitter nedir'den dolayı birçok yardım mesajı gelmekteydi. Twitter'ın Türkçe olmasıyla birlikte artık Türk kullanıcı sayısı daha da artacaktır. Daha fazla Türk kullanıcıyı Twitter'da görmek mümkün olacaktır. Bu da şirketlerin, markaların Twitter'da daha fazla kullanıcıya, daha fazla müşteriye ulaşmasına yol açacaktır. Twitter'ın Türkiye'ye vermiş olduğu önemi de görmek açısından önemli. Twitter'ın şurada yerelleştirmeye tabi tutulduğu, farklı, İngilizce'den farklı dillere çevrildiği birkaç dil var ve onlardan bir tanesi de Türkçe oldu. Oldukça sevindirici bir gelişme Türk interneti açısından. Teknoblog Podcast'te bu haftalık bu kadar. Oldukça yoğun bir gündemi geride bıraktık. Yoğun bir haftayı geride bıraktık ve Nisan ayını yoğun bir şekilde kapattık. Yeni bir aya başladık ve bu yeni ayda da oldukça önemli gelişmeler bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta pazar günü yine yeni bir podcast bülteniyle Mayıs ayının ilk haftasında yaşanacak teknolojik gelişmeleri sizlerle birlikte yorumlayacağız, sizlere aktaracağız. Ben Sabri Küstür, Teknoblog editörü. Teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ve yeni çıkan en son ürünlerle ilgili haberleri teknoblog.com adresinden alabilirsiniz. Bunun yanında inceleme videolarımız için teknoblog.tv'yi öneriyorum. Ve ayrıca Teknoblog'u Twitter üzerinden takip etmek isteyenler için de twitter.com teknoblog adresini belirtelim. Aynı şekilde Facebook sayfamızın adresi de facebook.com/teknoblog. Buradan da Teknoblog'un haberlerini Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Facebook sayfamız üzerinden başlattığımız tartışmalara katılabilir ya da buradan yaptığımız özel paylaşımları takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.